Efesler mektubu birçok ilahiyat yazarı ve yorumcu tarafından Paulus mektuplarının zirvesi olarak görülüyor. Reform ilahiyatı ya da protestan ilahiyatının da merkezi konumundadır. Calvin'in en sevdiği kitapmış bu. Öyle biliniyor. Bir yorumcu yazılarının baş tacı olarak bu mektubu nitelemiş. Bir başkası da yeni anlaşma mektuplarının sultanı diye bu Efesler mektubunu övmüşler. Bu övgüler sebepsiz değil. Mektubun tamamına baktığımızda Hristiyan ilahiyatı ve Hristiyan sorumluluklarının, Hristiyan imanı ve Hristiyan yaşamının Tanrı'nın Mesih aracılığıyla yaptıkları ve bizim yapmamız gerekenlerin böyle muhteşem bir bileşimi olduğunu görüyoruz. Reform ilahiyatı açısından baktığımız zaman burada Tanrı'nın yüceliği var. Mesih'in çarmıhtaki işi var. Lütuf var. Bu mektup anlaşılır ve net ifadelerle Tanrı'nın tasarısını gözlerimiz önüne serer. Paulus 3. bölümde Tanrı'nın sır olan isteği bana açıklandı diyor. Ve bunu mektubun okuyucularıyla paylaşıyor. Net bir şekilde. Kullandığı dil ve edebi üslup okuyucuyu hem bilgilendirir hem de yüreğine hitap ederek sevinçle coşturur, teşvik eder. Hem ilahiyat öğretir hem pratik öğütlerle Hristiyan yaşamı için gerekli tavsiyeleri verir. Şimdi bu çalışacağımız bölüm baştan yani dördüncü bölüm, dördüncü ayetten 17. ayete kadar şöyle bir beraberce bir okuyalım. Kârınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin tanrısı ve babası birdir. Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı, insanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü, Mesih önce aşağılara yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnen de odur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da odur. Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Evet. Şimdi burada bize bir şey anlatıyor. Bir kilise veya bir model bize gösteriyor Paulus aslında. Bir kilise modeli. Hem yapısı hem de işleyişi hakkında bize öğretiyor. Şimdi ayetlere tek tek bakalım. İlk önce diyor ki 4 ve 6. ayetler. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin tanrısı ve babası birdir. Bir kelimesini bu ayette 7 kere kullanmış. Bir. Yani birliğe işaret ediyor. Diyor ki yani esasında biz diyor aynı ruhla aynı Tanrı'ya iman ettik ve aynı Tanrı'nın adıyla vaftiz olduk. Ve aynı Tanrı'ya tapınıyor ve onu yüceltiyoruz. Çünkü aynı bedenin Mesih'in baş olduğu aynı bedenin üyeleriyiz diyor. Burada aslında diyor ki birbirimizden bu açıdan baktığımızda hiç farkımız yok. Hemen aklımıza 1. Korintliler 12. bölümdeki 13. ayet geliyor. İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Bu ayete gönderme yapıyor. Demek istiyor ki aramızda fark yok. İman, vaftiz, kardeşlik, etnik köken, zenginlik, fakirlik açısından hiçbir fark yok. Tanrı'nın gözünde bunun bir önemi yok. O açıdan hepimiz eşitiz. Yedinci ayete geldiğimiz zamansa bir zıtlık görüyoruz. Diyor ki ama lütuf eşitiz ama yani oradan devam edersek eşitiz ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı. İnsanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnen de odur. Her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da odur. Şimdi buraya baktığımız zaman ben birkaç noktayı dokunmak istiyorum. Birincisi diyor ki lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Hepimiz lütuf altında değil miyiz? O zaman sanki herkese farklı farklı bir lütuf mu verildi? O zaman şöyle bir şeye gidiyoruz, anlayışa. Bu Grekçe'de lütuf kelimesinin karşılığı olan kelime karis. Ve armağanın karşılığı da karizma. Karis lütuf, karizma da yani armağan da ne demek? Karşılığı olmadan alınan bir şey. Yani bir bedel ödemeden ben sana bir hediye veriyorum. Bu da bir lütuf yani. Burada çok benziyor. O yüzden buradaki lütufu bu armağanlar anlamında kullanıyor. Buna dikkat edelim. Yani lütuf herkese ayrı ayrı verildi derken kurtaran lütuftan bahsetmiyor. O her imanlıya istisnasız, şüphesiz verilmiştir. Bu konuda herhangi bir tereddüt yoktur. Ama burada biraz sonra sayacağı armağanlara hazırlık olarak bazı şey lütufun da görev gibi olan bazı lütufların da farklı farklı verildiğini ve sonra da niye böyle olduğunu açıklayacağız. Sonra diyor ki yani bunu aslında zafer kazanıp yükseğe çıkan Mesih'in bu armağanların biraz sonra sayacağı armağanların yükseğe çıkan Mesih'in tarafından verildiğini anlatmak için de 68. mezmurdaki resmi kullanıyor. 68. mezmur Davut'un Yeruşalim'i Yavuzlulardan kurtarması ve anlaşma sandığının Yeruşalim'e getirilmesi yani bir zafer şarkısıdır. Yani bunu anlatan bir zafer şarkısıdır. Fakat o zafer Davut o mezmuru yazarken burada zaferi Tanrı'nın kazandığını düşünerek Tanrı yükseğe çıktı, tutsakları peşine taktı ve insanlara armağanlar verdi. Bir dipnot, çünkü gidip o 68. mezmura bakarsanız verdi değil aldı yazdığını göreceksiniz. Bunu dipnot olarak söyleyeyim. Şimdi Paulus neden o zaman onu değiştirdi? Şu olabilir. Birincisi, eski zamanda krallar savaş kazanınca elde ettiği ganimetleri önce alırlar, sonra da halkıyla paylaştırırlardı. Yani burada bir alma ve verme işlemi ikisi bir arada oluyor. Belki bu yüzden böyle değiştirdi. Ya da bazı 2. yüzyıla tarihlenen Süryanice ve Aramice el yazmalarında aldı değil verdi diye geçiyormuş bu. Buradaki, yani o 68. mezmurdaki şey. Belki Paulus onu biliyordu ve o yüzden öyle söyledi. Her ne şekilde söylemiş olursa olsun buradaki amacı İsa'nın iblise karşı zafer kazandığı göğe yükseldikten sonra armağanlar vermesine bir resimle, yani bunu anlatmak için insanlara bir resim kullanarak, o da eski anlaşmadaki mezmurdaki işte yükseğe çıktı ve armağanlar verdi. Bunu anlatmak istiyorum. Demek ki birincisi lütuf, kurtaran lütuf herkese verildi. İstisnasız, şüphesiz. Ama armağanlar farklı farklı verildi. Ve bu Tanrı tarafından verildi. Bu burada vurgulamak istediği göklerin en üstüne çıkan İsa tarafından, zafer kazanan İsa tarafından verildi. Bunu göstermek istiyor. Yani bir kere yani insanlar belki şöyle düşünebilir. Neden sana önderlik armağanı verildi de bana işte müjdecilik armağanı verildi, hani farklı farklı. Bir kere bunu veren Rab'dir. O zaman bu açıdan düşündüğümüzde böyle vermesinin bir bildiği vardır demeliyiz. Çünkü Rab hiçbir şeyi boş yere yapmadı, yapmaz. Bunu biraz sonra açıklayacağız zaten. Ama şimdi bu armağanların ne olduğuna şöyle bir bakalım. 11. ayette diyor ki, kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Bu atadı kelimesine de şöyle bir dikkatinizi çekelim. Sonra ona döneceğiz. Şimdi burada Paulus 5 tane armağandan bahsediyor ama belki aslında 4 olabilir. Çünkü önder ve öğretmen diyor. Ona da geleceğiz. Ama kutsal kitapta 5 ayrı yerde 5 liste var. Ve toplam birbirinden farklı. Yani bunları katalog ettiğiniz zaman 20 tane falan böyle armağandan bahsediyor. Fakat bunlar bir düzensiz, çok gelişigüzel veriliyor. Bu bize şunu düşündürüyor. Hiçbir listenin bir kere tam olmadığını, yani örnek olsun diye verildiğini, listelerde yer verilmemiş başka birçok armağanlarında bulunduğunu bize düşündürüyor. Yani burada 20 tane değil Tanrı'nın armağanları, sınırsız Tanrı'nın sınırsız armağanı olabilir. Şimdi biz ayetimize dönersek, elçilerden şu elçilik hakkında biraz bakalım. Paulus'un burada bahsettiği elçi aslında o zamanki, yani kendisinden ve onun gibi olanlardan bahsediyor aslında orada. Çünkü bunlar gerçekten şahsen canlı canlı gözleriyle İsa'ya tanıklık etmiş, İsa'nın dirildiğini görmüş olanlar. Yani işte 12'ler ve Paulus 12'lerden biri değildi ama o da özel bir şeyle, Elçilerin İşlerinde okuyoruz. Özel bir şekilde İsa'yı gördü. ve onunla konuştu. Dirilmiş İsa'yı gördü. Bu bakımdan onu da şey yapıyoruz. Belki bir de Yakup'u buna dahil edebiliriz. Günümüzde bu tarz bir elçiliğin olmadığını söyleyebiliriz ama bizler de iman ettiğimiz zaman İsa'yı çıplak gözümüzle görmesek bile İsa'ya tanıklık etmiş oluyoruz. Demek ki biz de İsa'nın tanıkları olarak elçilik yapabiliriz. Ki zaten bunu görüyoruz. Bazı kardeşlerimize, bu elçilik armağanı olan kardeşlerimize bakıyoruz ve onları tanıyoruz aslında. İşte mesela bu kilise öyle bir elçisel hizmet sayesinde var oldu ve sonra burayı kuranlar gittiler. Şimdi ne yapıyorlar? Yine bu kurdukları kiliselere gelip giderek yardım ediyorlar. Geçen hafta buradaydılar, sağ olsunlar. Bizim kilisemiz için ve tabii benim için de çok önemli bir gündü. Geldiler, bizim için dua ettiler, bizi bereketlediler, hamdolsun. Şimdi yine böyle bir elçilik hizmeti devam ediyor. Ama fark edelim ki bu belki aynı şey değil ama benzer bir şey. Peygamberlik konusunda da aşağı yukarı aynı durum söz konusu olabilir. Çünkü eski anlaşma zamanındaki peygamberler Tanrı'dan direkt vahiy almışlar ve Tanrı'nın sözlerini, Tanrı'nın onlara dikte ettirdiği şekilde konuştular. Ve onlar mesela sözlerine başlarken Rab diyor ki diye bir formül kullandılar. Yetkiyle. Şimdi bu dönemde, yani kilise çağında böyle peygamberlik yok artık. Bunu biliyoruz. Ama burada peygamberlik armağanının bugün belki Tanrı esiniyle konuşan, bu armağanı olan kardeşlerimizin Tanrı esiniyle belki bir kardeşimiz için, belki topluluğumuz için bir Tanrı'dan esinlendiği bir öngörüyü, bir duyumu paylaştığına şahit oluyoruz. Bugünkü peygamberlik bu anlamda çalışıyor. Ama dikkat etmemiz gereken, bugünkü peygamberliği her zaman kutsal kitaba göre kontrol etmemiz, sınamamız gerekiyor. Çünkü bunu bize kutsal kitap emrediyor. Peygamberlik sözlerini sınayın diyor. Şimdi müjdeciler, aslında her imanlıya İsa bu görevi verdi. İyi haberimi duyurun dedi. Aslında her iman eden kişi müjdecidir. Ve bulduğu her fırsatta tanıdığı kişilere en azından İsa'dan bahseder, İsa'nın kurtarışından bahseder. Bu işte iyi haberi onlara duyurmaktır. Bu çok önemli bir görevdir. Çünkü Tanrı'nın halkı Tanrı'nın haberini duydukça gelecektir. Pavlus Korint'e gideceği zaman Tanrı ona dedi ki orada benim halkım çoktur. Git ve onlara duyur dedi. Onlar duyunca iman ettiler. O yüzden müjdecilik çok önemli ve büyük bir görevdir. Armağandır. İşte şu atadı sözcüğü var ya, oraya dönüyoruz şimdi. Biraz sonra önder ve öğretmenler için de aynı şey geçerli. Bunlar diyor ki bak, biraz bir önce bu bir lütuftur, bir armağandır derken 11. ayette kimini önder, kimini müjdeci, kimini atadı. Atadı. Atadı ne demek? Atanmak, görevlendirilmek. Görev ne demek? Sorumluluk demek. Mecburiyet demek. Görevlendirildin. Yapmak zorundasın. Askerlik görevini yapıyorsun. Hayır diyemezsin. Aynı yani. Bu bir sorumluluk. Bunu sana veriyor. Yani bu hem bir lütuf ama aynı zamanda bir görev. Çünkü atadı kelimesini kullanıyor. Atıyor seni buna. Bunu yapacaksın diyor. Evet, geldik şimdi önder ve öğretmenlere. Şimdi neden ikisini birbirine bağlıyoruz? Çünkü Paulus'un yazdığı başka bir mektuplarda, 1. Timoteus ve Titus mektuplarında bir ihtiyarlar atamasını söylüyor. Ha şunu da söyleyeyim, buradaki önder Grekçe yine çoban anlamına gelen bir kelime ama bu mektuplarda ihtiyar anlamına gelen presbit kelimesini tam ona neyse Grekçe konusunda çok fazla bilmiyorum ama farklı bir kelime ama ikisini aynı anlamda kullanıyor. Çünkü ihtiyarlar atarken ondan bazı özellikler olmasını istiyor Paulus. Timoteus'a da Titus'a da aynısını söylüyor. İki şey üzerinde duruyor. Yani bir standart istiyor ihtiyar olarak atanacak kişilerde. Birincisi ahlaksal standartlar arıyor. Diyor ki utanılacak bir şeyse olmasın diyor. Yani bu kelimeyle ondan sonra bunu açıyor. İşte tek karına olsun bilmem ne olsun şu olsun bu olsun. Ama yani bir ahlaksal kriter koyuyor. İkinci kriterin aslında kendi onun bir yeteneğiyle ilgili olduğunu anlıyoruz. Diyor ki öğretme yeteneği olsun ve yeni imanlı biri olmasın. Bu ikisini düşündüğümüz zaman yani imanda tecrübe kazanmış, kutsal sözü işitmiş, bunu iyice öğrenmiş bir kişi olsun diyor. Çünkü biraz sonra yani bu önder ve öğretmenlerin en önemli görevlerinden birinin yanlış öğretilere karşı topluluğu korumak olduğunu da göreceğiz şimdi. Dedik ki bütün bunlar ayrıcalık değil, sorumluluktur. Önder ve öğretmen, önderler için kilisede hem öğretmek hem de yanlış öğretilere karşı topluluğu korumak. Günlük ihtiyaçları karşılamak, kişilerle ilgilenmek ve yönetim de önderlerin omuzlarındadır. Bu bir ayrıcalık değil, sorumluluktur. Şimdi geliyoruz 12. 13. ayetlere. Neden böyle farklı farklı? Herkese öğretmenlik, herkese önderlik, herkese müjdecilik armağanı vermedi. Neden böyle yaptı? Bunu şöyle açıklıyor. Yani kimini önder, kimini öğretmen filan atadı diyor. Arkasından öyle ki, yani bir üstteki şeyi açıklıyor. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Şimdi bu buradan anlıyoruz ki bu armağanlar kişilere verilmedi. Bu armağanlar kiliseye verildi aslında. İki amaç şu cümleyi ayırırsak kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Şimdi ne demek? Yani bu aslında bu armağana sahip kişiler bu armağanı kullanırken hizmeti kendi tekerlerine almamaları gerekiyor. Çünkü diyor ki kutsallar yani bütün imanlılar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Yani herkese önce olarak yani bu önderler ve öğretmenler özellikle kilisede herkese hizmet yapmaya katmak, onları da hizmete davet etmek ve teşvik etmekle görevlidir. Yani bu kolektif bir yaklaşım gösteriyor. Ya evet, bunu ben yapacağım. Sen yapmayacaksın. Tapınmayı bir tek Ariel yapacak. Başka. Böyle bir şey değil. Buna kabiliyeti olan, böyle armağanı olan herkesin bu göreve katılması lazım. Bugün geldiğimde gördüm, Balkır ses ve şeyle ilgileniyor ve kendisine tebrik ediyoruz ve teşvik ediyoruz. Çünkü bu iyi bir şey. Biz de mesela işte birçok kardeşimizi kiliseyle ilgili işte Noel'e hazırlık döneminde efendime söyleyeyim şimdi Paskalya Diriliş Bayramı'na hazırlık döneminde birçok kardeşimizi birlikte çalışmaya davet ediyoruz ve istiyoruz ki onlar bu işe katılsınlar ve beraber olsun. Onlar da hizmette bulunsunlar. Ve ikincisi de nihai olarak Bu kolektif hizmet sayesinde Mesih'in bedeninin gelişmesi. Mesih'in bedeni kilise. Yani bu donatılsın ki bu nihai hedef Mesih'in bedeninin gelişmesi. Mesih'te ve Mesih'e doğru büyümek birlikte. Çünkü bu bir kilise modeli olarak bunu bize koyuyor önümüze. Bu şekilde Tanrı halkının olgunlaştırılması, hizmet için donatılması, Mesih'in çarmıhtaki işi sayesinde herkes kahin olduğu gibi herkes de hizmet etmelidir. Şimdi eskisi gibi Tanrı'ya yüz yüze gelmek için kahine bir aracıya mecbur olmadığımız gibi herkes hizmete katılmalıdır. Böyle bir model bize öğretiyor burada. Çünkü nihai amaç Mesih'te ve Mesih'e doğru büyümek, yani gittikçe ona benzemektir. Bu model kilisenin bu şekilde daha verimli bir şekilde yani gelişeceğini öngörüyor. Demek ki bu armağanların amaç değil, araç demiştik. Neyin aracı? İşte bu sonuca doğru gitmenin bir aracı olarak bunlar verildi. Kimsenin övünüp böbürlenmesi için verilmedi. 14 ve 16. ayetlere bakarsak böylece yani kilise bu modelle işlerse bu katılımcı işte önderler, öğretmenler kimse böbürlenmeden herkes sevgiyle birlikte çalışırsa şimdi sevgiyle sevgiden bahsedecek. Böylece artık insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Demin demiştik ya çocuk gibi olmayın. Evet çocuk gibi saf olun ama çocuk gibi cahil olmayın. Bunu diyor bize Paulus. Tamam mı? Tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Amin. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Amaç bu. Şimdi elçi Paulus öngördüğü işleyiş ve model sayesinde sağlam bir şekilde doğru öğretiye tutunacağımızı ve böylece sağa sola savrulmayacağımızı söylüyor. Ya da tersinden düşünürsek, eğer bu işleyiş aksarsa, yani insanlar bu hizmet görevlerini layıkıyla, sevgiyle yapmazlarsa, örneğin böbürlenip övünür, işte başka biriyle hizmeti paylaşmak, bu şeyler olursa başımıza ne geleceğini söylüyor. Diyor ki işte o zaman her rüzgarla sürüklenen çocuklar gibi olursunuz diyor. Yani olmayacağız derken aslında içinde bu var. Burada özellikle üzerinde durduğu şey elçinin yanlış öğreti. Çünkü o bütün mektuplarında bunu görüyoruz. Bu yanlış öğretiden çok muzdarip o çağda. Çünkü birileri geliyor, öğretmenim ben diyor, işte şöyledir diyor, böyledir diyor, filan yerden geliyorum diyor. Bir sürü şey, Paulus'un anlattıklarının hani her gittiği yerde başına gelmiş. O yüzden, ve bu bugün de var yani. Bu çok önemli bir şey. Doğru öğretiye sımsıkı tutunmak lazım. O zaman, bunun üzerinde birazcık durmak istiyorum. Bir iki örnek, iki tane örnekle bunu anlatmaya çalışacağım. Yanlış öğreti nedir yani? Nereden, nasıl tespit edeceğiz? Yanlış öğreti mi, değil mi? Birisi gelip bir şey söylerse. Şimdi o birinci slaytı koyabilir miyiz acaba? Evet. Aha. Evet, bu meşhur Protestan inancının beş temel taşı diyeyim buna. Yani bunlar aslında bizim kalın çizgilerimiz. Sadece kutsal kitap. Bunun açılımı var. Sadece Tanrı'nın yüceliği. Sadece Mesih'in işi aracılığı ile kurtuluş. Sadece lütufla kurtuluş. Sadece imanla aklanma. O beş sola diye geçer. Bu beş maddede, mesela örnek veriyorum. Başka birçok örnek verilebilir ama bunun üzerinden gitmek istedim. Çünkü çok belirgin ve bilinen bir şey olduğu için. Bu beş maddeden biriyle, en az biriyle çelişen öğreti yanlış öğretidir. Bu bizim bir şablonumuz olabilir. Çünkü bu şeyler, bu beş madde birisinin birize dayatması değildir. Kutsal kitaptaki ayetlerden çıkmıştır bu beş madde. Şimdi örnek olarak diyebilirim ki birinci madde diyor ki sadece kutsal kitap. Bunun açılımı şöyle, kutsal kitap en üst yetkidir ve %100 Tanrı sözüdür. Eğer birisi gelir de kutsal kitaptaki bazı sözlerin, yani çoğunun Tanrı sözü olduğunu ama bazılarının olmadığını söylerse ve bunun için de 1. Korintliler'deki Pavlus'un o evlilikten bahsederken bunu Rab değil ben söylüyorum diye başlayan bir paragrafı var. İşte diyecek ki, bak, Pavlus açıkça söylüyor. Rab değil ben söylüyorum. İşte o zaman demek ki oradaki o cümleden sonra gelen paragraftaki sözler Tanrı'nın değil, Pavlus'un kendi sözleri o zaman. Adam bize bunu söyleyebilir. Ama biz diyeceğiz ki 1. maddeye aykırı bu. %100 Tanrı sözü olduğunu söylüyor. Yani 1. madde bütün kutsal kitaptaki her kelimenin %100 Tanrı sözü olduğunu bize gösteriyor. Peki o zaman nasıl bir açıklaması olabilir bunun? Şöyle olabilir. Belki Pavlus Mesih'in hizmeti döneminde değinmediği bir konuya değindiği için böyle söylemiş olabilir. Başka açıklaması da olabilir ama bu açıklama ne olursa olsun bu 1. maddeye aykırı düşmemesi gerekir. Çünkü eğer öyle olduğunu kabul edersek 1. maddenin yanlış olduğunu kabul etmiş oluruz aynı zamanda. O zaman şu ortaya çıkar. O zaman %100 Tanrı sözü değil kutsal kitap. Acaba büyük bir karmaşa. Bu neresi acaba Tanrı sözü? Hangisi öyle, hangisi böyle? Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte yanlış öğreti. Başka bir açıklaması olabilir ama kesin olan bu böyle bir görüşün yanlış öğreti olduğudur. İkinci bir örnek, imanla aklanma konusunda. Yani birisi gelip de derse ki, evet aklanma için iman gereklidir ama yeterli değildir. İyi işler yapmazsan aklanamazsın ve kurtulamazsın. Der, bir de tutar kutsal kitaptan Yakup mektubundaki eylemsiz iman ölüdür ayetini önümüze koyar. Bu düşünce de 5. maddeye aykırı gelir. Çünkü o 5. madde sadece ve sadece imanla aklanma diyor. Aslında hemen söyleyeyim. Pavlus, Yakup böyle bir şey söylemiyor ama böyle öğreti var. İman artı işlerle aklanma diye bir öğreti var. Buna dayanarak böyle söylüyor. Aslında Yakup öyle demiyor ama şöyle 5. maddeye göre sadece imanla aklanmayı biz anayasa maddesi olarak kabul edersek bunun yanlış öğreti olduğunu anlarız. Çünkü doğru öğreti diyor ki bize iyi işler imanın sebebi değil, yani aklanmanın sebebi değil, sonucudur. İman eden kişi iyi işler zaten verir. Nereden biliyoruz? Çünkü İsa dedi ki meyvesinden tanıyacaksınız iyi ağacı. Sonra Paulus dedi ki ruhsal ürünler, meyveler şunlardır. Bunları göstermeyen Kişi belki ağızdan iman etmiştir, yürekten etmemiştir. Yakup da aslında böyle bir şeyden bahsediyor olabilir. Yani dolayısıyla böyle gerçekten yani yürekten iman etmeyen kişinin iyi meyveleri göstermeyen imanın ölü olduğunu ya da hiç doğmamış olduğunu söylüyor olabilir Yakup'taki bu ayet. Belki başka açıklamalar da vardır. Çünkü kutsal kitapta çelişki olamaz. Kutsal kitabın bir tarafı sadece imanla aklanır derken başka bir yerde iman yetmez. İşler de yapman lazım. Bu tutarsızlık. Böyle bir şey olamaz. Bu hem birinci maddeye yani en yetkili kutsal kitap çünkü o güvenilirdir. Güvenilirdir. Açık anlaşılırdır. Yeterlidir ve yetkilidir. O birinci maddeye aynı zamanda beşinci madde, iki madde birden karşı gelir böyle bir düşünce. Evet, kiliseyi yanlış öğretilerden korumak öncelikle ihtiyarların sorumluluğu ve görevidir. Ama kilise halkının da sorumlulukları vardır bu konuda. Öncelikle doğru öğretiye sarılmak, onu iyice çalışmak, anlamak, ona sıkı sıkı tutunmak gerekir. Yine de kafa karıştıran şeylerle karşılaşırsanız, nacizane küçük tavsiyelerim var bu bölümde. Mesela önderlerle bu kafanızı karıştıran konuları konuşabilirsiniz. Yani böyle bir şey nedir bu falan diye size onların sorularınızı cevaplamasını beklemelisiniz. Yoksa okuduğunuz bir kitap ya da internetten dinlediğiniz bir vaazın peşine takılıp gitmemelisiniz. İşte o Paulus'un dediği şey o. Her rüzgarla sağa sola savrulmak. Önce sağlam öğretiyi içinize sindirdikten sonra o şeyleri okuyup dinlediğiniz zaman onlara karşı güçlü olacaksınız. Bir kere bir fikre kapılmak, karar vermek için hiç acele etmeyin. İnsanların kurnazlığına, kurnazlığıyla aldatıcılığına kapılıp rüzgarlarla sürüklenmeyin. Tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru büyüyün ve onun önderliğinde bütün beden sevgiyle kaynaşarak her üyenin düzenli işleyişiyle hedefe yani Rabbin bizim için hazırladığı harika yere doğru büyüyüp gelişelim. Şimdi toparlayalım. İkinci slide'ı rica edeyim. Ya bu kilise vizyonunu şöyle 6 maddeyle özetlemeye çalıştım. Birinci madde, öncelikle hepimiz başı Mesih olan bir ve tek bedenin üyeleriyiz. Bu açıdan aramızda fark yoktur. Aynı zamanda farklı armağanlar ve yeteneklerimizle farklı görevler için Mesih tarafından ve ruh aracılığıyla atandık. Hepimiz. Ve bu armağanlar sayılanlardan fazla ve çeşitlidir. Hepsi kilise için kullanıldığında aynı derecede önemlidir. 3. Bu armağanlar bizim için değil, kilise içindir. Ve onun yararı için kullanılmalıdır. Bu bir sorumluluk ve görevdir. Hiç kimse hizmetleri tek elden yürütmemeli ve herkesi hizmete katılmaya teşvik etmelidir. Sevgiyi olduğu gibi hizmeti de paylaşmak esastır. Önderler kiliseyi doğru öğretiyle donatmak ve böylece her üyenin olgunlaşarak etkin hizmet etmesini sağlamakla görevlidir. Ancak bu şekilde işleyen bir kilise, hedefe yani Mesih'te ve Mesih'e doğru büyümekte, nihai olarak ona benzemekte etkin ve başarılı olacaktır. Bu bölümün, Paulus'un anlattığı bu kilise vizyonunu böyle özetlemeye çalıştım.